Değerli gönül dostları, bir medeniyete yolculuk programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Erkam Radyo'da medeniyetimize yolculuk programını şu anda dinliyorsunuz. Evet, daha önceki programlarımızda da bizimle güzel, hoş sohbetler yapan yine Abdullah Kılıç hocamızla bu haftada beraberiz. Abdullah Kılıç hocamızın bir kültür sanat tarihçisi olarak çok önemli, kıymetli eserlerin altına imza atmış olan bir hocamız. Hocamızla alakalı olarak eğer detaylı bilgi almak isteyen dinleyicilerimiz olursa da abdullahkiliç.com adresinden hocamızın çalışmalarını, eserlerini görebilirsiniz. Evet, bu eserlerin başında Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Şefkat Abideleri Şifahaneler eseri var. Çok önemli bir eser ki biz daha önceki programımızda bu eseri ve bu eserde geçen mevzuları, konuları paylaşmış idik sizlerle, dinleyicilerimizle. Onun dışında hocamızın İstanbul'da var olan Sibyan Mektepleri üzerine bir çalışması ve eseri var. İstanbul Şifahaneleri eseri var. Geçmişten geleceğe Kayseri konusunda ve Kayseri'de Selçuklu ve Osmanlı dönemine dair eserlerin incelendiği bir eseri var. Ayrıca yine Kayseri ile alakalı olarak da Gevher Nesibe Tıp Medresesi üzerine bir eseri ve çalışması var Abdullah Kılıç hocamızın. Evet, kendini, hayatını, ömrünü esasen bizim kendi kadim geçmiş kültürümüze, sanatımıza adanmış bir hayat olarak görüyoruz, değerlendiriyoruz. Bu konuyu kendine dert edinmiş hakikatte hocamız. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk efendim.
Her programın sonunda hocamıza olsun, bize olsun güzel geri dönütler olunca hocamızdan da tabii vazgeçemiyoruz. Böyle bir değeri dinleyicilerimizle de paylaşmak adına. Bugünkü programımızda biz birazcık sanat ağırlıklı sohbet edeceğiz hocamızla. Sanatın inançla ilişkisini ortaya koymaya çalışacağız. İşte sanata yaklaşım biçimleri var. Sanat için tanımlamalar var. Sanatın yerel unsurları, milli unsurları, evrensel unsurları deniyor. İşte sanat evrensel bir değer olarak nerede konusu var. Hep bunları burada hocamızla bu sohbet çerçevesinde ele almaya çalışacağız ama merkezinde bu sohbetin inanç ve sanat ilişkisi var. Evet, buradan başlayalım. Bu sanat ne menen bir şeydir? Evet. İnsanın hayatına, insanın yaşamına, kalbine, ruhuna, aklına, zaman zaman belki bedenine, değil mi, yansıyan boyutları var. İnsan ve sanat ilişkisinden hareketle oradan da inanç boyutuna geçmek istersek bu konuda neler deriz? Değerli hocam.
Teşekkür ediyorum. Efendim, dinleyenlerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün şimdiye kadar araştırdığımız eserler, yaptığımız belgeseller ve kitaplarımızın özünde, hepsinde ortak olan bir nokta üzerinde sormuş oluyorsunuz. Onları evet, konuşmuş olalım o zaman. Yani biz medeniyetimizin birçok yönünü araştırıyoruz, araştırdık. Kitaplar haline geldi. Zaten bir derya. İçinden hakikaten zor çıkılacak bir derya. Koca imparatorlukların geriye bırakmış olduğu, günlük hayatta yaşadığı zevkini, yaşama biçimini, dünyasını, duygu dünyasını dışa vurumu olan eserlerinden söz ediyoruz. Evet. Büyük Selçuklu'dan, Anadolu Selçuklu'dan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan söz ediyoruz. Bunlar zamanlarında dünyanın birinci devletleri, birinci orduları, birinci medeniyetleri. Düşünün, ülkeler dolusu büyük bir imparatorluk.
Evet.
Dolayısıyla onun sanatını incelemeye ömürler yetmez. Ama bu incelemeler sırasında biz ne yapıyoruz? Belli bir küçücük bir noktasını alıyoruz. Orada ne vardı, ne yoktu, kısaca anlamaya çalışıyoruz. Belki denizde bir damla gibi. Yani Osmanlı'nın eğitim sistemi içerisinde bir Sibyan Mektebi hakikaten çok küçük bir parçası. İşte şifane yapıları, işte yüzlerce, binlerce yapılan eserlerden bir grubu sadece gibi. Ama bütün bunların tabii bir özü var. Yapılış gayeleri
evet,
var.
Bir amaç var orada.
Yani bunu sevk ve idare eden, bir hareket ettiren bir düşünce var, bir duygu var, bir inanç sistemi var.
Yani insanlar durduk yere hani hadi bir cami yapalım demiyorlar. Bir yol, bir köprü yapalım demiyorlar. Yani onları gerçekten harekete geçiren başka temel dinamikler var.
İşte belki bugün kısaca onlara belki dokunma anlamında yine çok fazla iddiamız olmaz, çok fazla ifade edemeyebiliriz ama dilimizin döndüğü kadar ve anladığımız ve teşhis ettiğimiz kadarıyla sanatın inançla olan ilişkisini belki bazı noktalarıyla ortaya koymaya çalışabiliriz. Şimdi benim araştırmalarda gördüğüm yegane temel noktalardan birisi şu. İnsanları bu eserleri, gerek dev eserleri, büyük külliyeleri, parayla artık katır yükü diye ifade ediyor mesela. Katır yükleri dolusu altınlarla yapılan dev eserler olsun, gerekse bir mahallenin bir köşesinde küçük bir çeşme olsun, yaptıran temel nokta, inanç şeysi aynı.
Evet.
Bütün bu ümmetin kaygısı, derdi aynı. Allah'ın ve Resulünün, önce Allah'ın rızasını kazanmak ve Resulünün sünnetine uygun bir hayat yaşamak ve onların emrine uygun eser bırakmak kaygısından başka bir şey değil.
Ana motor, İşin temeli güç, kudret, yönelim bu.
Evet.
Allah'ın rızasını temelde kazanmak. Çünkü Peygamberimizin sünnetine uygun yani, bir hayatı belki de kurgulamak.
Yani dönüp dolaşıp iş bu noktaya dayanıyor. Yani verme duygusu, sadaka verme duygusu, öldükten sonraki hayata inanıp o inancına uygun geleceğine yatırım yapma. Hı. Ebedi hayatına,
yani ikinci ahiretin hayatına. İmarı
burada yapmayı.
Dünyadaki imardan, dünyayı mamur hale getirmekten
evet.
geçiyor.
Bütün yapılan binlerce eserin arkasındaki yegane nokta bu. Rıza-i evet. ilahi.
Bunun altını bir defa çizelim.
Peygamberin
fetihlerin nedeni de bu, medeniyet eserlerinin nedeni de bu, yazılanların, çizilenlerin, ortaya konan her şeyin evet. arkasında, temelinde, özünde, merkezinde
evet.
rıza-i ilahi var.
Ve şu hadis-i şerif çok kullanılmış çeşitli yerlerde, yazılarda da karşılaşıyoruz. İşte üç kişinin amel defteri kapanmaz. Birisi hayırlı bir evlat bırakanın, birisi hayırlı bir ilim bırakanın, insanların istifade ettiği ilim bırakanın, üçüncüsü de sadaka-i cariye bırakanların amel defteri kapanmaz. Hadis-i şerifin mucibince.
Hayır sahipleri, ilim sahipleri, bir de hayırlı evlat sahipleri.
Bunların amel defteri kapanmıyor. Yani vefatından sonra da ecirleri yazılmaya devam ediyor. O eserlere devam ettikçe. Dolayısıyla buna bu millet o kadar inanmış ki.
Sadece dünyalık hayatlarında yaptıkları amellere güvenmiyorlar. Bunun devamını getirmek adına.
Bunu ebedileştirmek için küçük de olsa büyük de olsa mal varlığını ebedi olarak kendine çevirmek, kendi kazancına.
Manevi bir kazanca dönüştürmek.
Dönüştürmek için bunları vakfetmişler. Çok akıllıca bir şey. İnanan bir insan için bundan daha ideal bir şey olmaz.
Daha mantıklı, daha akıllıca başka bir şey olmaz.
Yani bir insanın yediği işte nedir dünyada? İşte hükmü kadar, ömrü kadar vesaire. Ama bu adamlar, bu insanlar, bu hanımlar ve beyler mallarını ebedi olarak kendilerine vakıf haline çevirmişler. Buna o kadar inanmış ki insanlarımız. Azıcık eli para tutan, azıcık varlığı olan küçük memurlar, mahallenin belli insanları ve benzer büyük zenginler, hanım kızları, hanım sultanların kızları, oğulları vesaire. Herkes bunu yapmış. Yarışmışlar, hayırda yarışmışlar.
Yani yaşarken ve kazanırken hep idealde bu var. Ben bu kazancımı daha çok kazanarak nasıl ebedi hayatıma bir rızık, bir kazanç haline dönüştürebilirim?
Evet. İşte bu anlamda bütün eserlerde, yani incelediğimiz işte 10. kitabımızı yayınlamış olduk. 10 kitap için dolaştığımız eserler, işte belki yüzlerce eseri dolaştık. Belki binleri bulduk.
Geldiğiniz nokta burası.
Yani İstanbul'da mesela yüzlerce çeşme var, binlerce çeşme var. Yüzlerce Sıbyan Mektebi var. O kadar cami var, medrese var, hamamlar var vesaire vesaire. Hepsinde temelinde bu var. Diyorlar ki insanlar, ben ahirete inanıyorum. Allah'a inanıyorum, varlığına, birliğine inanıyorum. Öldükten sonra dirileceğime inanıyorum, hesap gününe inanıyorum. Öyle hissediyor. Bu inancıma göre ben tekrar dirileceğim ve yaptığım her şey önüme konacak. Dolayısıyla ben bu dünyada ne hayır bırakırsam, devam eden ne eser bırakırsam yarın onun karşılığını alacağım. Öyleyse eser yaptırayım, hayırlı evlat bırakayım, güzel bir ilim bırakayım, niye gücüm yetirse onu bırakayım. Bunun için yarışmışlar varlığı olanlar.
Zaten medeniyetin temeli de bu üç şey değil mi? Yani eğer siz geleceğinize hayırlı evlatlar bırakırsanız, hayırlı eserler bırakırsanız, yani bunlar zaten medeniyeti ortaya çıkartan unsurlar haline geliyorlar haliyle. Biz biraz bunlardan mı yoksun kaldık?
Evet.
Bunların fakiriyiz.
Yani işte onu geliriz belki o konuya. Günümüzdeki bu işin zayıflamasının sebeplerine gelebiliriz belki ama geçmişteki temel nokta bu. Yani bizim güçlü olduğumuz dönemlerde, sosyal yapımızın sıhhatli olduğu dönemlerde, hakkın, hukukun, adaletin ve güzelliğin çoğunlukla galip olduğu dönemlerde, bizim yaptığımız bütün eserlerde temelinde vakıf duygusu var. Vakfetme duygusu var. Vakfetme duygusuyla eserler meydana getirip yapılmış, yapılırken çıkan sonuca da biz sanat eseri demişiz. Yoksa kimsenin sanat eseri yapayım diye bir kaygısı yok.
Yok.
Öyle bir şey yok. Şu kaygı var. Ben bir hayır eseri bırakayım ama güzel yapayım. Ama güzel bir ustaya yaptırayım.
Sağlam olacak.
Ama milli
güzel
sanat.
Olacak, evet. Değil mi?
Evet, onun tabii kuralları var. Yani eseri yaptırma fikri, temel düşüncesi sadaka-i cariye. Bütün bu eserleri incelemekte gördüğümüz şey bu. Tabii dinleyenlerimiz de hep kulaktan dolma biliyorlardır bunu aşağı yukarı. Bugün de öyle zaten. Öncelikle temelinde bu var. Sadaka-i cariye bırakma. Ama dediğimiz gibi sanatta, siyasette, dünya coğrafyasına hakimiyette, orduda, ekonomik güçte ve milli hayatı, milli olarak yaşama noktasında sıhhatli olduğumuz dönemlerde,
evet,
yaptığımız bu eserlerin görüntüsüne, ortaya çıkmış müşahhas hallerine biz sanat eserleri diyoruz.
Evet.
Ama temelindeki şey sadaka-i cariye, ortaya çıkan sonuç ise
sanat eseri. Onda temelinde inanç var, İslam var.
İslam inancına göre yapılmıştır. Bütün eserlerimiz İslam inancı temelinde yapılmıştır.
Bu aynı zamanda bir kaygı değil mi? Yani İslam adına bir şey yapıyorsanız bu sizde derin bir kaygıyı da, yani ne yaparsam İslam'a uygun olur, ne yaparsam İslam'dan ayrı olur, gayrı
evet.
olur.
Şimdi dediğimiz gibi çıkan sonuca sanat eseri diyoruz. Bu sonuçlar yapılır, yani bir çeşmeyi tasvir ederken, tasavvur ederken veya tasarlarken çıkan sonuç eğer sizin karakterinizi yansıtmış ise,
evet,
sizin o zamanki mimari geleneğinize, yaşama biçiminize uygun ise, cami tarzlarınız, medrese yapılarınız, onların kapıları, içindeki kalem işleri, çeşmeleriniz, şadırvanlarınız, hamamlarınız vesaire, bunlar eğer sizin milli tarzınıza, tavrınıza, o inancınıza uygun bir yapı tarzına dönüşmüşse, işte biz buna bizim sanatımız diyoruz. Ve bizim incelediğimiz eserler de bunlar.
Onun da adı herhalde İslam sanatı.
İslam sanatı, İslam medeniyetinin içindeki Türk sanatı. Genelde İslam medeniyetinin eserleri bunlar ama özellikle Osmanlı dönemi sanatı, Selçuklu dönemi sanatı, Fatimiler sanatı gibi bölge bölgede adlandırabiliriz.
Bölgesel coğrafi özellikleri taşıyan eserler var.
Ama esasında tamamı İslam medeniyetinin eserleri bunlar. Dolayısıyla bizim sanatımızda doğrudan doğruya inanç temelinde olan ve kendi klasik üslubumuzu yansıtan eserlere biz milli sanat eserlerimiz diyoruz. Bunun klasik dönemleri var. Daha sonra Avrupa tesirinde olan dönem var. Bir de bugünü var.
Aşamaları
bunlar
var.
Bunlar da ayrı bir mesele.
Yani Selçuklu, Osmanlı ve Osmanlı'nın son iki yüzyılı, sonra Cumhuriyet, evet, dönemi karşımıza
ve
çıkıyor.
Bunları biz nereden öğreniyoruz? Bunları nereden inceliyoruz yahut da? Ve bunları nereden tahlil ediyoruz? Bu eserlerdeki yorumu nereden yapıyoruz veya niye yapmalıyız yorumu? Yapmalı mıyız? Yorum yapmalı mıyız?
Evet.
O da ayrı bir mesele. Biz bunları öncelikle kitabelerinden anlıyoruz. Bu işin inanç boyutunda yapıldığını. Vakfiyelerinden anlıyoruz. Vakfiyeleri genişçe yazılmış ki hop ayrı bir program konusu vakfiyeler. Bir de eserin kendisinden anlıyoruz. Zaten eser ortada.
Üç temel dinamik var burada.
Evet.
Kitabesi var. Öyle mi?
Vakfiyeleri var.
Vakfiyesi var. Bir de
eserin kendisi. Biz bunlarla hem o devir hakkında bilgi ediniyoruz.
Tarihe ışık tutuyor.
Yani düşünün 1206 yılının yaşama biçiminden, tarzından bilgiyi nasıl edineceksiniz? O eseri gördüğünüz zaman direkt olarak 800 sene öncesine aşağı yukarı yaşama biçimini tahayyül edebiliyorsunuz.
Size bir mesaj veriyor.
Eser ortada çünkü. Ve aranızda direkt bir bağlantı oluyor. Elle tutulur bir bağlantı oluyor eserler. Bütün eserler böyle. Bu eserlerin korunması işte bunun için gerekli.
Tarihin,
yani,
geçmişin.
Evet, yeni nesil geçmişini, ecdadına, eserlerine dokunarak hisseder. Anlar, kavrar, yaşar ve yaklaşır. Arada bir bağ oluşur. Bu eserleri yok ettiğiniz zaman işte o zaman geçmişle
bugün
bağımızı...
işte Orta Doğu'da olan da bu herhalde. Yani
bütün bağları koparırsınız.
Suriye'de evet. yaşananlara baktığınızda özellikle tarihi bizim medeniyetimize dair eserlerin birer birer yok olduğunu, yok edildiğini görüyoruz. Amaç o zaman burada şey, az önce dediğiniz tarzda yeni yetişen neslin bu eserlere dokunmasına engel olmak. Temasını evet. ortadan kaldırmak. O ortadan kalkınca zaten geçmişin o ruhu, dokusu değil mi? O inanç dediğiniz özde verilmeye çalışılan mesaj da haliyle yok edilmiş oluyor.
Şimdi biraz karmaşık bir konu, doğru. Bu direkt o şekilde olmasa bile ona varıyor sonuçta. Şimdi bizim sanatımızın takibine dönecek olursak, klasik dönemimizde yapılan, gerek Selçuklu'nun gerek Osmanlı'nın klasik dönemlerinde yapılan bütün eserler en ideal eserlerimizdir. Yani milli sanat diyebileceğimiz, doğrudan doğruya bizim diyebileceğimiz, diğer sanatların az çok tesiri olsa bile
evet.
bizim sanatımız diyebileceğimiz köklü, temelli klasik sanatlarımızdır. Daha sonra son zamanlara geldiğinde bu aşamalarla birazcık Avrupa etkisiyle biraz bozulmalara uğrayarak, üslup olarak bozulmalara uğrayarak sanat açısından bakarsak hayır fikri gene aynı. Günümüze gelmiş oluyor. Günümüzde Cumhuriyet'ten sonra da zaten bu Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi eserlerinin yok sayılması, görülmemesi, gözden uzak tutulması, hatta heder edilmesi apayrı bir acı bir defter, acı bir hikaye. Onlara belki çok kısa temas ederiz ama şimdi şunu toparlamak istiyorum. Biz yapmış olduğumuz hayır eserlerini sanat eseri olarak yapmışız, tasarlamışız ve o eserleri günümüze bu şekilde intikal etmiş. Aynı vakıflar, aynı vakfiyeleriyle, yani kullanım senetleri diyelim bunlara, kullanım esasları oranın, aynı vakfiyeleriyle günümüze kadar gelmiş. Günümüze kalabilenler aynı vakfiyelerle yönetiliyorlar ve hayır hizmetine devam ediyorlar.
Evet.
Kalamayanlar, talan edilenler, vakıf arazileri talan edilenler, sayısız şehirlerimizde sayısız vakıf talanları yapılmıştır.
Hele de İstanbul değil mi bu konuda?
Evet, ondan sonra talan edilenler giden gitmiş. Geriye kalanları bugün vakıflarımız koruma altına almış, devam ettiriyorlar. Şimdi biz sanat ve inanç boyutunu konuşuyoruz ya. İşte sanatımızın temelindeki bu inanç ve bu müşahhas olarak yaptığımız eserler bugüne kalmışsa, kalabilmişse, diyoruz ki gençliğe, çocuklara, işte bizim yaşama biçimimizin simgeleri bunlardır. Biz böyle yaşadık. Biz bu düşüncelerle yaşıyoruz ve gelecekte de evet. bu şekilde yaşamalıyız. Ey ahali, ey gençlik,
yani bu mirasa sahip çıkmak.
Evet, ey geleceğimiz. Biz buyduk ve gelecekte de bu olmalıyız. Biz geçmişte buyduk derken, o günün en iyi teknolojisini en iyi şekilde kullanıyorduk. Mimari sanatının, musiki sanatının, edebiyat sanatının vesairesinin hepsinin en ileri şekilde bütün elemanlarını kullanıyorduk. Ekonomiyi en güçlü şekilde kullanıyorduk. Yani geleceğe bunları aktarırken körü körüne tekrardan söz etmiyoruz. O günün
bir övgücülük değil buradaki.
Değil. O günün teknolojisi, gücü, ekonomisi, bilgisi, birikimi neyse onun üzerine kendi stilini oturt, üslubunu evet. koy ve çok daha yeni ve güzel şeyler yap demek.
Şimdi
bu.
Sıra sende. Hadi bakalım görelim seni.
Al eline bu geleneği ki Mimar Sinan'ın oluşturduğu şaheserlerin 800 yıllık geçmişi vardır. 800 yıl, yani Karahanlılardan beri, Türklerin İslam olduğundan, İslam'ın kabulünden sonraki ele alıp mimarilerin geliştire geliştire geliştire her usta, her taş, her
zirve noktası Sinan'la
bir şey koya koya üzerine millet olarak, devlet olarak, gelenek olarak, ustalar olarak, mimarlar olarak, bütün sanatçıları geliştirdikleri şahika noktasıdır ve Mimar Sinan birdenbire bir gecede uyanıp
Mimar Sinan olmadı.
Hı hı. Dolayısıyla bundan sonra da olacak olan süreç budur. Yani sanatımızı inanç temelinde ve milli üslup temelinde ele alacaklar. Bunu biz öğreteceğiz. Ve gelecekte kim bilir daha ne icat edecekler? Nasıl bir üslupla bunu milli ruhu koruyarak, geliştirerek anlatacaklar?
O zaman buradan şunu mu söylemek gerekiyor hocam? Hani bu bir nesil konusuysa, neslin sahip çıkmasıysa, o zaman bu nesille bizzat ilişkili olan kişilerin, kurumların, yapıların, sistemlerin de bu yönlendirmeyi, bu ideali taşıyor olması lazım.
Evet, şimdi
bu kaygıyı yaşıyor olması
işte
lazım.
İşte milli kafalı olmak budur. Yani milli heyecan olmak, yani kendin olmak duygusu ve kendin olarak geleceğe atlamak, sıçramak, ilerlemek durumu budur zaten. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi bu sanat ve inanç diyoruz ya, bu sanatlarımız ne?
Onu da hocam bir ara vereceğiz. Birazdan o aradan sonra programımızın ikinci bölümünde bu inanca dayalı sanatlardan geçmişte neler vardı? Bunlardan günümüzde hangileri yaşıyor, yaşatılıyor? Bunlara değineceğiz. Evet değerli gönül dostları, sizler şu anda Erkam Radyo'da Medeniyetimize Yolculuk programındasınız. Bu haftaki programımızın konuğu bir kültür sanat tarihçisi olan Abdullah Kılıç hocamız. İnanca dayalı bizim Osmanlı, özellikle değil mi, Osmanlı döneminde çok ciddi eserler ortaya konulmuş farklı türlerde. Şimdi gelelim bu inanca dayalı sanat eserlerimizin tür olarak hangi kategorilerde, hangi başlıklar altında incelendiğini, bu konuda neler diyebiliriz?
Şimdi şunu konuşuyorduk, sanatımız. Sanat neydi? Günlük hayatımıza uygun olarak veya daha ötesi yaşama biçimimize ve inancımıza uygun olarak vakıf eserleri veya diğer musiki gibi, edebiyat gibi sanat eserlerini ortaya koyarken ki bütün bizi sevk ve idare eden duygularımızın klasik dönemlerimizde temel noktasının, temel hareket noktasının inancımız olduğunu söylüyorduk. Onu tekrar etmiş olalım. Yani ki sanat dalları nelerdir dersek, bu inancımızın temeli olarak devam ettirdiğimiz sanat nelerdir dersek,
bunlar klasik sanatlar aynı zamanda değil mi? Bize ait.
Evet. Şimdi dünyadaki geleneklere göre, sınıflandırmalara göre 6 ana sanat dalı vardır. Görsel sanatlar diyebileceğimiz işte resim vesaire, görsel sanatlar, mimarlık, kabartma, heykel vesaire gibi sanatlar 3, musiki 4, edebiyat, şiir 5 ve çeşitli oyun sanatları. Dünya böyle sınıflandırıyor. Bu sanat dallarının tamamında bizim biz olduğumuz dönemlerde tamamındaki temel noktamız inancımızdır. Aynı şekilde Avrupa'da böyledir. Bütün milletler böyledir. Her millet yaptığı, yani kendisi için, kendi hizmeti için yaptığı eserlere kondurduğu üslubu, ki ona sanat diyoruz, tamamen inancından kaynaklanmıştır. Yani Avrupa sanatının temeli de Hristiyanlıktır.
Yani gittiğinizde eserlere, kiliselere baktığınızda hep inanç değerleri var.
Kabartmalar vardır. İsa kabartmaları, Hazreti Meryem ve İsa kabartmaları vesaire. Tamamında işte Musa portreleri vardır, onun hayat hikayeleri vardır, havarileri vardır vesaire vardır. Yani içi hep resimden geçilmez. Onların inancında resim, yani ibadet yerinde resim, heykel vesaire serbest. Ona göre yapmışlar, donatmışlar. Bütün eserleri neredeyse, ki klasik dönemleri için söylüyorum, dini motiflidir, dini temellidir. Diğer şeylerde, yani Afrika kültürlerinde de böyle, başka yerde de öyle böyle. Onun için bizimki de böyle. Ancak biz milli değerlerimizi, manevi değerlerimizi yavaş yavaş kaybetmeye, özentiler içine girmeye başladıktan sonra yavaş yavaş bu temeli inanç olan ve bu inançtan sonra da üslup da milli üslup olan sanatlarımızı kaybetmeye başlamışız. Bu Osmanlı'nın son 200 yıllık döneminde aşağı yukarı Avrupa'nın çeşitli sanat akımlarından etkileşim olmuş. Barok sanatı dediğimiz bir sanat var, rokoko var, ampir üslubu var filan. O sanatlardan etkilenmiş Osmanlı sanatı. Ve son dönemin camilerinde Avrupa'nın bu sanat izlerinden izler taşır. Camilerimiz özellikle belirgindir.
Camiler de bundan etkilenmiş.
Camiler de etkilenmiştir. Yani klasik dönemimizdeki Sinan'ın eserlerine benzer eserler son 200 yıla, 200-250 yıllarda değişmeye başlamış. Değişebilir, hayat devamlıdır, değişkendir vesairedir. Ama buradaki yanlış olan bana göre taklit noktasıdır.
Değişecek. Özüm kaybetmeye başlamışız.
Ya muhakkak değişecek. Bu hayat akıyor gidiyor. Aynısının tekrarı söz konusu olmayabilir. Değişecek ama kendini kaybetmeden yapmak lazım bunu. Daha fenası, bu inanç temelli milli sanatımızın başına gelenin daha fenası, işte Cumhuriyet'te intikalden sonra sanki geçmiş mirası tamamen reddetmek adına sanatımız da bu felaketi yaşamış. Diğer alanlardaki olduğu gibi. yani hayatımızın, günlük
siyaseten
hayatımızın
varlığını ortaya koymanın bir yolu, yolu olarak geçmişin inkarına gidilmiş.
Bilemiyorum, o artık siyasi
mi diyebilir.
O siyasi kısmını bilmiyorum, karışmam da. Ama ben sanat yönünden ilgilenirsem, sanat evet. yönünü söyleyecek olursam, aynen bizim hayatımızı ve bizim insanımızın her şeyini değiştirmeye çalışan irade sanatı da yok saymış ve değiştirmeye çalışmıştır.
Yöneldiği alan o zaman Batı mı?
Yani bir karmaşa var. Aslında ne yaptığını bilen de yok. Bir boşluk var. Daha doğrusu nesil gitmiş zaten. Biçilmiş nesil. İstiklal Harbi'nde, Birinci Cihan Harbi'nde, Balkan Harbi'nde.
Düşünen
kafalar. Biçilmiş
kafalar.
Yani ilmi nesil gitmiş, yeni gençlik nesli gitmiş, gitmiş de gitmiş. Ortalık savaş sırasında bir takım yerlerde bekleyen ve iktidarı ele alan bir takım kadroların vesaire insanların eline geçmiş. Öyle diyelim. Ve bu insanlar tabii ki milli değerleri şeyisi de çok fazla kaygıları olmayanlar ise o zaman ne oluyor geriye? Geçmişin bu eserlerini bu felaketlerin müsebbibi sayarak yok etmeye çalışma
tablosu
çıkıyor.
Bir düşmanlık söz konusu.
Yani şunu düşünmüş olabilirler bu eserleri yok sayarken. Ya bizi felakete sürükleyen, geri bırakan bu şeylerdi. Bu işte inanca
bu
dayalı,
mi?
Bu inanca dayalı eserlerdi. Bu inançtı hatta belki de. Ondan sonra o zaman bundan kurtulmanın yollarını bulma adına belki hareket etmiş olabilirler. Birisi de sanatta görülmüş. Biz sanat tarafıyla ilgileniyoruz, öyle
bu,
diyelim.
Bu düşmancı bir tavır değil mi yani bu söylediğiniz
i̇şte
manzara?
Dediğim gibi yani onun detayını bilmem, girmem de ama şunu yaşıyorum, şunu çok iyi biliyorum. Yok edilen camilerin haddi hesabı yok. Yok edilen vakıf eserlerinin haddi hesabı yok.
Bu acı bir şey.
Bütün şehirlerimiz buna şahittir. Bütün belgeler bunlara şahittir. Sadece ve sadece son 10-15 senedir eserlerde bir restorasyon, bir kalkınma, bir terlenme, toplanma, etraflarının açılması.
Bunu da ifade etmek lazım.
Açılması ortaya çıkıyor. Biz daha önceden de bu eserleri işte 30 senedir biliyoruz. Yani çoğu hizbe durumdaydılar. Dolayısıyla son zamanlarda bu eserlere bir düzeltme gayreti var. Ancak orada bir parantez açayım. Orada da restorasyon felaketleri var.
Bunda
restorasyon felaketleri
lazım.
Var. Yani
aslına uygun olup olmama konusunda mı?
Şöyle. Şimdi bu restorasyon işlerini müteahhitlere veriyorlar. Bu müteahhitlerin çoğunun hiçbir özelliği yok. Müteahhit. Yani bu işe ehil kadro değiller. Dolayısıyla onu bilerek yerli yerince güzel güzel tam ilmine uygun olarak yerleştirerek eksiğini tamamlayarak restorasyon yapmak yerine en ucuz veren kimse ona vererek yaptırılan restorasyonlardan söz ediyoruz.
Çünkü ben bunu, ihale yoluyla olunca ister istemez ne oluyor? İşin maliyetleri yani, değil mi devreye?
Evet, başka
giriyor.
Konuya girdik ama hemen
bu
kapatayım.
Bu önemli yani.
Şimdi ben eser incelemeye gittiğim eserlerde bu felaketi çok gördüm. Çok çok acı verdi bana bunlar.
O zaman buradan yetkililer yani, bunu bilmeliler. Biliyorlardır herhalde değil mi?
Orijinaline bakıyorsunuz. Eski fotoğraflarına bakıyorsunuz. Onun olması gereken halini tahayyül ediyorsunuz. Çünkü onun çevre kültürüyle beraber kültürünü biliyorsunuz. Aşağı yukarı hissediyorsunuz. Yapılan restorasyona bakıyorsunuz. Felaket. Sadece işte boyamışlar, rengini benzetmişler. Kırmızı tuğla gibi birkaç bir şeyler yapılmış. Yani restorasyonların çoğunda bu felaket var. Bunu bütün sanat tarihçileri de bilir ve böyle söylerler zaten. Bu ayrı bir nokta. Ama Cumhuriyet döneminde yaşadığımız felaketlerden denecekse felaket birisi de budur. Yani binlerce, 2000'lerce, 10.000'lerce vakıf eserlerimizin bir şekilde yok edilmesi. Ve bu milli sanatımızın yok sayılması. Yani görmezden gelinmesi, yani inkar edilmesi. Ve milletin hayatından çıkarılmaya gayret edilmesi. Özellikle gayret edilmesi. Bu bir felakettir.
Burada bir kasıt var.
Burada bu bir hakikaten bir felakettir. Yani neslimizin o eserlere dokunması, o eserlerin içinde yaşaması, o eserleri kazanması ve geleceğe kazandırması engellenmiştir.
Evet.
Ve bu eserlerin nesle tanıtılması engellenmiştir. Ve bu eserler adeta tukaka gibi, başka sanki birilerinin eseriymiş gibi. Bakınız ben güzel sanatlarda talebeyken bile Ankara'da, Gazi'de bize milli sanatımızdan hiç söz edilmedi. Hiç ama.
4 yıl boyunca.
Bize devamlı işte İtalya'nın Bellini, ressamı bilmem onları anlatıldı. Michelangelo anlatıldı. Rafael anlatıldı. İşte Avrupa'nın Rönesansları anlatıldı. Bütün o sanatlar öyle bir hayranlıkla bize anlatıldı ki.
Ama bir tesip, bir hat.
Ya ben Selçuklu'yu mezun olduktan sonra duydum neredeyse. Selçuklu sanatının ne olduğunu ben araziye çıktıktan sonra bildim. Sanat tarihlerini meşgul olup biraz özel gayretimle öğrendim. Ya bu bir felakettir ya yani.
Bu siz bu birikimi üniversitede almadınız.
Hayır. Ben hiç üniversitede sanatın neyse anahtarı falan ne diyelim işte bir anahtar veriyorlar. Sanat üslubu olarak işte nasıl bakacaksın, ne edeceksin falan. Ama ondan sonra içini siz dolduruyorsunuz. Ve sanki özellikle saklanmış gibi bana milli sanatım öğretilmedi. Öğretilmedi ya. Yani ben güzel sanatlar mezunuyum şey değil. Sanat tarihi bölümü mezunu değil.
İçinden de geliyorsunuz.
Ha? Yani sanat tarihinde belki yapıyorlardı muhakkak ayrı onların şeyleri vardı. Ama güzel sanatlarda güzel sanatımızın tarihi söyletilmiyor, okutulmuyor. Burada tabii ki böyle bir şey var. Onun için milli sanatımız inkıtaya uğramıştır. Bizlerin işte eğer bir vazife ise, bir misyonsa bizim şu anda yüklendiğimiz şey, belki bu milli sanatlarımızı araştırıp, geliştirip, bulup, buluşturup, ortaya koyup, belgesel halinde yayınlayarak gerek televizyon programlarını gerekse
görsel,
kitaplarda
basılı, sesli araçları kullanmamız lazım.
Bakınız burada böyle bir şey var. Her gün önünden gelip geçtiğiniz şöyle bir eser var. Bakın sizin sokağın falanca köşesinde bir Sıbya Mektebi var. Öbür köşede çeşme var.
Çeşme var.
Altında bir oda var. Orada Darul Hüffaz diye bir yapı var. Bak Darul Hüffaz hıfz odası. Orada Darul Kurra var. Filan yerde bir köşe var idi. Ve o nereye kayboldu? Bakın belgede geçiyor. Sizin mahallede 10 tane cami ismi var. Belgelerde geçiyor 50 sene öncesinde. Şimdi nerede? Gibi. Belki biz bunları ancak uyarmaya çalışıyoruz.
Yeniden ihya etmek belki gerekecek.
Evet, yettiği kadarıyla.
Gelelim hocam derin mevzular bunlar maşallah. Şimdi bizim o milli dediğimiz klasik döneme dair.
Ha, o sanatlar hangi sınıfa giriyor?
Onları da bir sınıflayıp şimdi, da onlar hakkında da bir bilgi aktarabilirsek dinleyicilerimize.
Şimdi sanat bir bütündür. Özü aynı ancak yansımaları çeşitlidir. Yani kişi içinde bir öz vardır, bir düşünce vardır, bir sanat fikri vardır, bir üslubu vardır, bir şey ortaya koyar.
Evet.
Bunu ortaya koyarken bir malzeme kullanır. Bu kullandığı malzeme ses ise çıkan sonuç musikidir. Söz ise edebiyattır, şiirdir vesairedir. Kalem ise çiziktiriyorsa, bir şeyler çiziyorsa o görüntülü şeylerdir. Taş, toprak vesaire ise binadır filan. Yani hangi malzemeyi kullanmışsa kişi o sanat
onun
çıkar
eserini
ortaya. Dolayısıyla çıkartıyor. Bir cami yapılırken örnek olsun diye söylüyorum. Bir camide bizim sanatımız açısından söylersek sanatın bütün özellikleri vardır. Yani
mimar, ne demek bu hocam? Bütün unsurları
yani
ile kastettiğiniz
mimar,
şey.
Yani mimar binasını inşa etmiştir.
Evet.
Müzehip içini süslemiştir. Kalem işlerini yapmıştır.
Süsleme işi.
Tesip işini yapmıştır müzehip. Kalemkar içindeki yazıları yazmıştır.
Hatlarını
yazmıştır. Ondan sonra çini ustası çini işlerini yapmıştır caminin. Ebru eğer varsa bir yerde ebrusunu yapmıştır filan. Dolayısıyla camilerde bizim diğer sanatlarımızla ortaya bütün bir eser çıkmıştır. Aslında özü aynıdır, inancı aynıdır, duygusu aynıdır ama çıkan sonuçtaki
ortaklık,
eserler
bir vahdet
farklıdır.
Söz konusu orada.
Ve bu eserleri yani çeşitli alanlardaki eserleri biz camilerde birleştirmişiz. Bizim klasik sanatlarımızdan söz ederken bir el sanatlarımız var. Bir de bu saydığımız mimari gibi, resim, minyatür gibi, musiki gibi, edebiyat gibi sanat dalları var. Biz bunların hepsini yapmışız ve kullanmışız sanatımızda. Ama el sanatları diyebileceğimiz sanatlarımızda halkın uğraştığı, günlük eşyasında ulaştığı, zanaatkarların daha çok uğraştığı sanatlarımız var. Bunun ötesinde sanatçıların yapmış olduğu ve bugün de yavaş yavaş elhamdülillah revaçta olan klasik sanatlar dediğimiz, bu saydığımız mimari vesaire dediğimiz klasik sanatlarımız var. Onlar da tesip gibi, hat gibi, çinicilik gibi, sedefçilik gibi, oyma kakma gibi, ebru gibi, hattatlık gibi sanatlarımız.
Bunlar
gibi
günümüzde sanatlarımız. De büyük gayretlerle yaşatılmaya çalışılıyor
yani
değil
kurslar,
mi?
Kurslar, yeni yeni kurslar açılıyor.
Yerel yönetimler bu konuda biraz daha duyarlı hale geldiler.
Gayretliler, her bölgede meslek kursları açılıyor filan derken millet de sevmeye başladı. Yavaş yavaş aslına dönme bir arayış
ruhuna,
var.
Ruhuna, özüne
arayış var. İşte tam bu arayış noktasında işte araştırmacılara, sanatçılara çok büyük iş düşüyor. Gençler hakikaten susuzlar, açlar. Önlerine doğru şeyler koymak lazım. Nutukla olmaz bu işler. Belgesini koyacaksın, öğreteceksin, göstereceksin, yaşatacaksın, sevdireceksin ki genç tamam diyecek. Ben bundan
tatmin oluyorum. Bir heyecan, bir aşk, bir ihtiyaç duysun.
Ben bundan doyuyorum, başka şeye ihtiyacım yok diyecek. Çocuğu doyurmazsanız gider. Tabiat boşluğu sevmez. Bir yerlere akar gider bu insanlar.
Doğru.
En büyük vazifelerimizden birisi bu. Gençliği sanatımızla, milli sanatımızla doyurma vazifesi. Ama bu şu anda günümüz o kadar zayıf ki, o kadar kimsesiz ki sanatımız ve bu bizim çabalarımız, bu kültür araştırmalar o kadar sahipsiz ki. Ayrı bir hikaye yani.
Evet.
Allah sonumuzu hayır eylesin.
Evet. Şimdi bu klasik sanatlar içerisinde en çok öne çıkan sanat dalları hangileri?
Günümüzde işte bu revaç başladı çok şükür. Burada bu yıkımlardan söz ederken bir şey daha parantez açmak isterim. Belki o geleceğe taşımamıza vizyon veya doğru bir yaklaşım olabilir, yol açmış olabilir. Bu yıkımların ne olduğunu veya sanatımızın temelinin ne olduğunu bilirsek gelecekte ne yapmamız gerektiğini de bilmiş oluruz. Bu anlamda bakın geçtiğimiz 50-60 senede ne yapıldı biliyor musunuz Türkiye'de?
Evet.
Bize ait olan şehirlerdeki şehir yaşama biçimimiz yok edildi biliyor musunuz? Mahalle kültürümüz yok edildi, sokak kültürümüz yok edildi, birlikte yaşama kültürümüz yok edildi.
Nasıl desek hocam?
Yani şu demektir. Düşünün herhangi Anadolu'daki bir şehri düşünün. Tokat'ını, Amasya'yı, Kastamonu'yu, Kayseri'yi,
Kayseri'yi düşünün.
Mübalağasız 500, 600, 700 senedir sokak ve şehir sistemi aynıydı. Yani insanlar doğduğu zaman nasıl bir mahallede doğduğunu, hangi sokakta yaşayacağını, o sokakta başına neler geleceğini, ne kadarlık bir değişimle ömrünü tamamlayacağını aşağı yukarı kestiriyordu, biliyordu.
Bir mahalle kültürü vardı.
Mahalle kültürü vardı ve sosyal dayanışma vardı. Bizim inancımıza dayalı olan bir yaşama biçimimiz vardı. Yani evlerimiz mahremdir. Dışarıya sadece kapıyla açılır. Sokaklar olacaktır. Konu komşu birbirine yardımcı olmalıdır. Komşu hakları vardır. Toplum hakkı vardır. Komşusu açken yok tok yatan bizden değildir.
Komşunun derdiyle dertlenme var. Sevinciyle
vardır.
Sevinme var.
Bu kültüre göre tasarlanmış mahalle ve sokak kültürümüz vardı.
Evet.
Ve yüzlerce sene biz böyle yaşadık. Evlerimiz tek katlı, iki katlıydı. Hayat denen bir kapalı ortada bir kullanım günlük mekan vardı. Hayatın bir köşesinde kuyu vardı, asması vardı vesairesi. Misafir, haremlik, selamlık kısımları vardı. Filan böyle bir yaşamak şeyi vardı. Mahallenin sokağa girdiğiniz zaman, mahalleye girdiğiniz zaman bir kendi büyük evinize girmiş gibi olurdunuz. Mahallede en ufak şeyde sahiplenilirdiniz. Başınıza bir şey gelse sahiplenilirdiniz. Cenaze olsa topluca kaldırılır, hasta olsa topluca ziyarete gidilir. Doğumlar olduğu zaman topluca ziyarete gidilir. Herkes birbirine dayanışma içerisinde bir hayat yaşardı. Ve ben hatırlarım bizimle ulaştığımız zamanlarda bile bizim kapımız her zaman herkese açıktı. Misafir gece gelmiş, gündüz gelmiş hiç fark etmez. Tanrı misafiridir denir, hoş geldiniz denir, buyur edilir ve bir döşek atılır altına.
Evet.
Bir lokma ya da ne varsa ikram edilir. O şekilde misafir ağırlanırdı. Şimdi düşünün o günlerden yani birlikte yaşama kültürümüzden bugünümüzü apartmana hapsedildiğimiz hayatı düşünün.
Yani bir mahalle katledildi.
Şehir hayatımız, birlikte yaşama kültürümüz başından biçildi yani. Biçildi. Ve şehirler modernleşme adına o kadim şehir kültürlerimiz, yaşayan şehir kültürlerimiz, bunlar moloz yığınıdır, bunların bir anlamı kalmadı diye değişik dönemlerde, değişik idareler tarafından kütle kütle kaldırıldı, atıldı.
Bu şehir kavramı bile artık kullanılmıyor. Kent kavramı öne çıkartılmaya, site kavramı öne çıkartılmaya çalışılıyor.
Evet. Dolayısıyla ne oldu? O organik, sanki bir bütün vücutmuş gibi, tek vücutmuş gibi yaşayan mahallenin yerine katının sayısı belli olmayan raflara insanları dizdiler, hapsettiler ve insanlar milyonlar içerisinde yalnızlaştılar. Darmadağın oldular.
O katlarda, o hanelerde, evlerde de hocam odaların içine hapsedildi insanlar.
Yani şimdi dolayısıyla buradan buraya geldik. Bunu bilirsek gelecekte ne yapmamız gerektiğini
bu bir olumsuz
söylemiş olumsuz öğrencilerimize.
Olumsuz bir durumsa bunun alternatifi ve
ne
çözümünü
olmalı?
bulmamız.
Şimdi bunun gibi işte biz sanat açısından konuşuyorsak, sanatın tezahüründen konuşuyorsak bunun gibi bütün alanlarda böyle değişimler yaşadık. Elde olarak olmayarak, kasti veya doğal olarak değişimler yaşadık.
Evet.
Ama bizim millet olarak mutluluğumuzun nerede olduğunu gençliğimiz bu örnekleri, doğru örnekleri ve kötü örnekleri görerek kavrarsa gelecekte ne yapacağını daha iyi bilmiş olur ve öneriler ona göre çıkar. Bunun da temel şeysi, noktası ve temel dinamikleri çok güçlü milli sanatçılar yetiştirmektir. Yani çok iyi mimarlar yetişecek. Geleceğe bakan, vizyonu olan çok güçlü adamlar yetişecek.
Nasıl yetiştirecek?
Çok güçlü yetişecek. Bir defa bu size dediğimiz göre. inanç temelinde
merkeze inancı koyacağız. İnancı olmadan olacak. Olmaz.
Ve milli değerler olacak.
Milli yani ve inanca kimim? Dayalı değerler.
Ben kimim? Bunu bilecek, kendi donanımının farkına varacak, nereden geldiğini, hangi milletin üzerinde oturduğunu ve kimin mensup
olduğunu
bilecek.
Hangi ruh kökelerine sahip olduğunu.
Bunu kavrayacak ve mesleğinde çok ileri donanımlı olacak. Çağımızın, günümüzün şeyiyle teknolojisi çok iyi yetişecek.
Yani çağın dilini, anlayışını, mantığını alacak.
Yani biz burada hiçbir zaman tekrardan söz etmiyoruz. Körü körüne
taklitçilik değil bu bahsettiğimiz şey.
Daima ileri ve yeniden söz ediyoruz. Dolayısıyla az önce saydığımız şehir örneği gibi birçok örnekler var. Bunları iyi kavrattığımız zaman, gençlere bunlar anlattığımız zaman, gençleri milli sanatımızla doyurduğumuz zaman, meşgul ettiğimiz zaman bunlar gerisini bulacaklardır. Ve güzel örneklerle bu geleceğe intikal edecektir.
Şimdi az önce program öncesindeki sohbetimizde bir Kayseri örneğiniz vardı. Orada acı bir örnek gerçi. Şimdi bizi evet. Kayseri'den de dinleyen dinleyicilerimiz var. Bu kümbet örneğini söylemiştiniz.
Evet, şimdi bakın evet Kayseri'de ben bulundum. Uzun yıllar bulundum. O sanat tarihi eserleri, Selçuklu eseri yoğunluktur Kayseri. Uzun yıllar ders anlattım içinde. Öğrencilerle gezerdik. Yerinde gösterdik.
Bu örnekle programı da kapatmış
evet,
olalım.
Öğrencilerle gezer eserleri yerinde incelerdik. O dönemlerde yani 80-85 arasından söz ediyorum. O dönemlerde eserlerin az çok etrafında mahallesi vardı, mevcuttu. Daracık sokakları, meydancıkları, işte dut ağaçları, köşede oturacak taşlarınız, çeşmeleriniz, mahalle mescitleri. Kendine özel Selçuklu'dan belki değişe değişe gelmiş mahalle mescitleri, mahalle kültürü vardı. Bu mahallenin içerisinde de büyük eserler vardı ayrıca. Ama bütünün bir parçasıydı. Yani bir insan vücudu nasıl? Vücudun bazı yerleri sivridir, bazı yerleri düzdür filan. O mahalle geneli içerisinde, dokusu içerisinde şey. Tek katlı, iki katlı evlerin genelde ev yapılı. İçinde bir tane büyük bir eser çıkmış. Bir medrese vardır, dev gibi görünür. Cami vardır, dev gibi görünür.
O merkezde.
Yani şehre baktığınız zaman dışarıdaki Anadolu şehirlerinin tamamı böyledir. Önce eserleri görürsünüz. Yani büyük vakıf eserlerini görürsünüz. Camileri, medreseleri, kümbetleri görürsünüz. Kayseri'de de böyleydi. Daha sonra ne oldu? Bu şeyler tabii mahalleler, şehrin şimdi ortasında olmuş olan mahalleler yavaş yavaş bakımsızlıktan şundan bundan tabii moloz yığınına dönüştü. Kullanılmaz oldu. Kullanılan kişi kötü kullanıldı. Şu oldu, bu oldu. Terk edilenler oldu. Kullanan alanları kullanmıyorlar. Dolayısıyla şehir yönetimleri, gelmiş olan çeşitli şehir yönetimleri bunları ortadan kaldırmaya azmettiler. Çeşitli niyetlerle. Ve yavaş
dönüşüm
yavaş
adı altında.
Yavaş yavaş bunları mahalle mahalle, sokak sokak dümdüz ettiler. Yıktılar, yok ettiler. Ama yok ettiklerini onları moloz yığını zannediyorlardı ama ben onlara ısrarla söylüyordum. Yok ettiğiniz 800 yıllık
geçmiş.
Bir geçmişi siz yok ediyorsunuz. Evet, bunlar küçük küçük toprak damlı küp evler filan. Evet, bir sanat özelliği de yok. Ama kardeşim bunları geliştirir, restore eder, düzeltir, geleceğe taşırsınız. Yani buna her şeyi yapıyorsunuz. Gücünüz yetmiyor. Buna niye gücünüz yetmiyor? Buna niye moloz yığını diyorsunuz? Dolayısıyla ne oldu biliyor musunuz? Kayseri'ye gidenler görsünler. O bir zamanlar kendi mahallesi içerisinde dev gibi asil bir şekilde endamlıca duran eserler şimdi caddelerin ortasında yüksek yüksek binaların arasına sıkışmış, kayboldu. Garip, kimsesiz, ne olduğu belirsiz, terk edilmiş eserler haline döndüler. Gelip geçen insanlar aynen şöyle diyor, der yahut da ya bunun burada ne işi var?
Yani hiç anlamsız geliyor değil mi?
Evet. Bu ne? Ortada bir sivri külahlı bir yapı var. Ne bu? Anlamı yok. Az ileride işte Kayseri kümbetler şehridir. Bir her tarafta kümbet vardır. Bir mahalle bir şey bir binaların arasında bakarsın bir kümbet çıkar. Çok garip kalıyor. Yani nedir bu?
Mahzun kalıyor.
Mahzunluktan öte. Anlamsız. Halbuki bu çevresindeki mezarlığıyla, çevresindeki evleriyle doğaldı.
Daha önce bir anlamı güzeldi. Vardı onun orada.
Mesela döner kümbet. Dünya şaheseridir.
Kayseri.
Kümbet yapıları içerisinde dünya şaheseridir. Bir tanedir. 1274 tarihli Şah Cihan isminde bir Selçuklu Sultan için yapılmıştır. Hanım Sultan için yapılmıştır. Yani Selçuklu kümbet mimarisinin şaheseridir. Tipiktir yani. Sekizgen gövdesiyle, süslemeleriyle, konik külahıyla filan filan. Onun eski hali, etrafında evler vardı. mezarlık vardı. Küçük bir haziresi vardı. Etrafında sokakları, mahalle. Bu mahallenin ortasındaydı yani diğerleri gibi. Evet. Şimdi o mahalle yok ve bu güzelim eser iki caddenin ortasında, büyük bir caddenin, bulvarın tam ortasında, refüjün ortasında kalmış halde mahzun mahzun durmaktadır. Sağ olsun, var olsunlar yani.
Evet, ne demek lazım bu duruma bilemiyorum ama yani üzülsek mi, hayıflansak mı, kızsak mı?
Şehri planlayanlar artık, kültürü evet. ve kültürcüleri, kültür insanlarını, sanat insanını göz arkası ederek evet. planlarlarsa
belki de
böyle
bu
olur.
Şehir plancılığını bizim artık farklı bir kulvarda, konsepte, içerikte, anlayışta ve ruhta yeniden düşünüyor olmamız lazım. Yani şehir plancılığı bambaşka, apayrı bir şey deyip evet. bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik. Değerli hocam, teşekkür ediyoruz. Evet. Ne güzel yine sanat ve inanç ağırlıklı bir solukta programın.
Birçok şeyin sadece başlığına dokunabildik.
Evet.
Konu gerçekten geniş bir konu. Bizim hayatımızın bir yönü, duygusal yönümüz ve bu duygularımızın açığa vurmuş, dışa vurmuş sanat eserleri yönümüz ki önemli bir uzvumuz bu sanatımız. Dolayısıyla çok geniş bir konu. Bu kadarcık sadece dokunmuş evet. olduk. Araştıranlara yol açmış olalım.
Teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Evet. Evet değerli gönül dostları, sizler Erkam Radyo'da Medeniyetimize Yolculuk programındasınız ve artık programımızın sonuna geldik. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.